Ayrım 30, sayfa 252. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Çiftçilerin kırsal alandan göçünün nedenlerine bakıldığında iş imkanlarının yetersiz ve şehir yaşantısının daha cazip olması, sosyal imkanların yetersizliği ve toprağın verimsizliği ön plana çıkıyor. Araştırmanın sonuç ve öneriler bölümünde yer aldığı üzere çiftçilerin yaklaşık %56'sı tarımsal faaliyetlere devam etmek istemediğini ve tarım sektörünün çocukları için bir gelecek oluşturmadığını düşünüyor. Çiftçilerin tarım sektörünün devamlılığına ilişkin sergilemiş oldukları bu tutumun başlıca nedenlerinden biri ekonomik faktörlerdir. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarının yüksek olması, pazarlama koşulları ve dış kaynak arayışı içinde olmaları üreticiyi daha zorlu ekonomik koşulların altına sokmaktadır. Bununla birlikte çiftçiler tarımsal faaliyetlere devam etmek istemedikleri gibi gelecek nesillere tarımsal faaliyetleri tavsiye etmemektedirler. Çiftçilerin yaklaşık %58'i kendilerinden sonra çocuklarının, yakınlarının tarımsal faaliyetleri devam ettirmeyeceğini belirtiyor. Araştırmanın yapıldığı yörede ortalama işletme büyüklüğü 39 dekar olarak belirlenmiş ve Türkiye ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu küçük aile işletmelerinin tarımsal faaliyetlerindeki devamlılığın sağlanması için verilen desteklerin arttırılması önemlidir. Küçük aile işletmelerine verilecek desteklerin yanında gençlerin kırsal alanda tutulmasına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda tarımsal faaliyetlere olan ilginin ve kırsalın çekici yönlerinin arttırılabilmesi, göçün önlenebilmesi ve tarım sektörünün geleceği için genç çiftçilere 2016 yılından bu yana verilen genç çiftçi hibe proje desteği gibi destekler arttırılmalı, mevcut destek ve projelerin eksik ya da yanlış kısımları tespit edilmeli ve en kısa sürede revize edilmelidir. Kırsal alandan göçün engellenebilmesi ve tarımsal çalışmaların devamlılığını sağlanabilmesi için kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetlerin arttırılması gerekmektedir. Kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesiyle tarımsal ürünlere katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılması büyük önem taşımaktadır. Kırsal alanda yeni iş olanaklarının yaratılabilmesi ve kırsal alanların çekici özelliklerinin arttırılabilmesi için agroturizm gibi tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Gençleri tarıma kazandırmak sadece hibe desteği sağlamakla olmaz, para dağıtmakla hiç olmaz. Eğitim, çiftçilik kültürü, toprağın üretimin önemi, kırsal yaşamın artıları mutlaka anlatılmalı, benimsetilmeli. Çiftçilik meslek statü olarak cazip hale getirilmeli. Çocukların eğitimini, ailenin sosyal güvencesini ve sosyal yaşamını sürdürülebilir kılacak çalışmalar yapılmalı. Yokluklar ve yoksunluklar içinde bir yaşamı kimse tercih etmez. Gençler hiç istemez. Birçok çiftçi ailenin çocuklarının eğitimi için kırsaldan göç ettiği unutulmamalı. Kırsaldan geçimini sağlayamadığı için, sosyal güvencesi olmadığı için, kentte daha düşük ücretli işlerde çalışmayı kabul ettiği gözden kaçırılmamalı. Çiftçilik mesleğine itibar kazandırılmalı. Çiftçilik itibarlı bir iş olduğu ölçüde kırsalda insanları tutabiliriz. Bu konuda en çok verilen örneklerden birisi, köyde yaşayan ve çiftçilik yapana, çobana kız bile vermiyorlar deniliyor. Çünkü kırsalda yaşayan aile kızının çocuğunun kente gitmesini, orada daha rahat bir yaşam sürmesini istiyor. Bu nedenle sosyal güvencesi yeterli ekonomik geliri olmayan insanları kırsalda tutmak gerçekten çok zor. Çiftçi çocuklarına yönelik bazı düzenlemelerle, sağlanacak destek ve avantajlarla kırsalda genç çiftçilerin sayısı arttırılabilir. Koronavirüs pandemisi döneminde veya ekonomik kriz dönemlerinde işsiz kalan, ekonomik olarak sıkıntı yaşayanlar kırsala dönerek bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Bu dönemleri doğru değerlendirerek gençler kırsalda tutulabilir. Avustralya'da 2018 yılında ziyaret ettiğimiz Allin Bank Ulusal Süt Araştırma Merkezi'nde yetkililerle konuşurken, burasının bir araştırma kurumundan öte bir eğitim merkezi gibi çalıştığına da tanık olduk. Merkezin Endüstri Teknolojisi Koordinatörü Yan Lay, tarım sistemlerinin değişmesi gerektiğinden hareketle bir program başlattıklarını belirterek şu bilgileri vermişti. Çiftçilerin kullandığı teknoloji ve genç çiftçilerin sektöre kazandırılması için yoğun bir program uyguluyoruz. Sensörlerle yapılan bir teknolojiyi sağlamaya çalışıyoruz. Toprak veriminin ölçülmesi, hava istasyonları, hayvanların takip edilmesi, izlenebilirliğini sağlayan teknolojilerin doğru kullanılması gibi birçok konuda eğitim veriyoruz. Amacımız çiftçilerin daha fazla bilgi kullanmaları ve doğru karar vermelerini sağlamak. Bu tip teknolojilere yatırım yaparken onların maliyetini düşürmek için çalışıyoruz. Burada asıl hedef teknolojik cehaletin üstesinden gelmek. Ayrıca cihaz alımlarında da finansman desteği sağlıyoruz. Teknolojiye genel olarak çiftçilerin ilgisi var. Ancak kuraklık nedeniyle gelirleri azaldığı için istediklerini alamıyorlar. Verdiğimiz eğitimlere daha çok 30-40 yaş aralığında olanlar ve çiftçi çocukları ilgi gösteriyor. Bu gerçekten önemli. Çünkü ortalama yaş 50'nin üzerinde olduğu için geleceğin çiftçilerini, genç çiftçileri donanımlı olarak yetiştirmek ülke hayvancılığının geleceği açısından çok önemli. Tarımda kırsalda güncel birçok sorun var ancak geleceği tehdit eden en büyük sorun kırsalda yaşlanan nüfus ve gençlerin tarımdan uzaklaşması. Gençleri tarıma kazandırmanın yolunu bulmak zorundayız. Başka çare yok. Doğu Anadolu'da çiftçinin kaderini değiştiren organik Nazmi. Nazmi Ilıcalı'ya saygıyla. Doğu Anadolu tarımsal üretimin en zor şartlarda yapıldığı bölgelerimizden birisidir. Arazi yapısı, doğa şartları, iklimi bu zorlukları daha da arttırıyor. Aynı zamanda teknolojinin de sınırlı kullanıldığı bölgelerimizden, kimyasal gübre ve ilaç kullanımı sınırlı olduğu için toprakları daha temiz, kirlenmemiş. Bu bölge tarımı için önemli bir avantaj ve tarımsal potansiyeli değerlendirildiğinde önemli bir katma değer yaratılabilir. Bu konuda öncü ve örnek olan bir isim var, Nazmi Ilıcalı. Uyguladığı projelerle Erzurum'da bölgede çiftçinin yaşamına dokunan, kaderini değiştiren Nazmi Ilıcalı'ya organik tarım konusundaki çalışmaları nedeniyle bölge halkı organik Nazmi dedi. Erzurum'da valilik yapan Mustafa Malay bir konuşmasında kürsüden Organik Nazmi adını resmileştirdi. Nazmi Ilıcalı'yı yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Genellikle yeni bir proje başlattıklarında, bir sorunla karşılaştıklarında, iyi bir çalışma yaptıklarında, yazdığım bir yazıyı veya katıldığım televizyon programında söylediklerimi beğendiğinde ya mesaj yazar ya da telefonla arayarak görüşlerini aktarırdı. Tarımla ilgili bir fuara veya toplantıya gideceği zaman da benim katılıp katılmayacağımı sorardı. Katılıyorsam orada mutlaka görüşürdük. Bazen görüşümü sorar, bazen konuyu gündeme getirmem için destek olmamı isterdi. Kendisinden çok şey öğrendim. Bu kitabı hazırlarken onunla birkaç kez görüştüm. Kitapta çalışmalarına yer vereceğimi söylediğimde çok duygulandı. Onur duyacağını söyledi. Çoğunu bildiğim, tanığı olduğum projelerinin dokümanlarını ve bazı notları gönderdi. Ben kitabı bitiremeden Organik Nazmi 22 Mayıs 2021'de koronavirüs belasına yenik düştü. Onun bu kitabı okumasını çok isterdim. Nazmi Ilıcalı sadece tarımsal üretimle uğraşan, sürekli şikayet eden, tarım bitti diye karamsar konuşan birisi değildi. Hep çözüm arardı. Farklı bir çalışma ile çıkış yolu arayanlardandı. En zor şartlarda bile üretmeye, örgütlenmeye önem verirdi. Mücadele insanıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ü kendisine rehber almıştı. Eleştirilerini çok net ve keskin yapardı. Ama sadece eleştirmekle kalmaz, çözüm için proje üreten, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan, aydınlanmacı kişiliğiyle çiftçilere yol gösteren, ışık tutan önder çiftçilerdendi. Nazmi Ilıcalı bölgesel koşulların önemini ve buna uygun tarımsal politikaların oluşturulması gerektiğini her fırsatta dile getirirdi. Türkiye'nin coğrafi konum ve iklim yönünden önemli değişiklikler gösteren bir ülke olduğunu belirterek görüşlerini şu sözlerle dile getirmişti. Uygulanacak tarım politikaları bölgesel farklılıklara göre düzenlenmelidir. Bugüne kadar uygulanan tarım politikalarında bu farklılıklar gözetilmeye çalışılmış ancak yeterli olmamıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Doğu Anadolu'da üreticilerin tarımsal kalkınmadaki payı düşük olduğu için milli gelirden aldığı pay da düşüktür. Batı Anadolu'da bir yılda 3 ürün alınabilirken verim yüksek olduğu halde Doğu'da yılda bir kez hasat yapılmakta ve verim de düşük olmaktadır. Doğu Anadolu'ya verilecek tarımsal destekler ve zirai kredi koşulları ile üretim politikaları bölge koşullarına göre geliştirilmelidir. Doğu Anadolu tarım ve hayvancılık bölgesidir. Örneğin Erzurum, Türkiye mera varlığının %15'ine sahiptir. Yem bitkisi üretimini bölgeye özel teşviklerle arttırarak, ahır desteklerini yaygınlaştırarak hayvancılığın gelişmesi sağlanmalıdır. Son yıllarda verilen hayvancılık destekleriyle modern hayvancılık koşulları iyileşmiştir, ancak yeterli değildir. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Nazmi Ilıcalı, Erzurum'un Ilıca ilçesinde doğmuş, ilk orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştı. Gençliğinden itibaren edebiyata, şiire meraklıydı. İstanbul'da tanıştığı Bedri Rahmi Eyüboğlu'na şiirini okumuştu. Bu yönünü pek öne çıkarmazdı ama şiir okur ve yazardı. Eski adıyla Eğitim Enstitüsü, yeni adıyla Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuydu. Tam 25 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. O yıllarda da tarımdan, çiftçilikten hiç kopmamıştı. Babası besicilik yapıyordu. O da babasına destek oluyordu. Öğretmenlik yıllarında Ilıca Lisesi'nde öğretmenler odasında tüm öğretmenlerin paltoları aynı yere asılırken, onun paltosunun ahır kokuyor diye ayrı bir yere asıldığını üzülerek değil, adeta gururla anlatmıştı. Ahır kokusunu severdi. Erzurum'a ilk gittiğimde buraya kadar gelmişken ahıra girmeden seni göndermem demiş ve ahıra girince uçağa hem de hayatımda ilk kez geç kalmıştım. Nazmi Ilıcalı Türk Hava Yolları Bölge Müdürü ya da Erzurum Havalimanı Müdürü'nü arayarak benim için uçağı bekletmişti. Bu olay bir çiftçinin Erzurum'daki gücünü ne kadar çok sevildiğini ve doğru iş yapıldığında nasıl bir prestije sahip olduğunu gösteriyordu. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra tarım konusundaki çalışmalara ağırlık verdi. Çiftçilik yapan bir aileden gelmesi ve öğretmen olmanın avantajıyla üreticilerle çok kolay diyalog kuran, güven veren, çalışkanlığıyla örnek bir insandı. Eşi emekli öğretmen Çiğdem Ilıcalı'nın deyimiyle sosyal girişimciydi. Ziraat Odası Başkanlığı, Pancar Kooperatifi Başkanlığı yaptı. Tamamen kendi çabaları ve birikimiyle üreticileri bir araya getirerek olanakların sınırlı, doğa şartlarının zorlu olduğu ve yılda sadece bir ürün alınabilen Doğu Anadolu bölgesinde geçimini bitkisel üretim ve hayvancılıkla sağlayan çiftçilere öncülük ederek Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği'ni kurdu. Nazmi Ilıcalı yapacağı çalışmalarda kiminle diyalog kurması gerekiyorsa mutlaka onu bulan, gerekli bilgiyi veya desteği almayı bilen birisiydi. Organik tarım konusunda Türkiye'deki en yetkin isimlerden Profesör Doktor Uygun Aksoy ile 1990'da İzmir'de görüştükten sonra Uygun Hoca'dan aldığı organik tarım notlarını bir kitapçık olarak 2000 adet bastırıp çiftçilere dağıtmıştı. Yaptığı çalışmalara Tarım Bakanlığı yeterince ilgi göstermedi. Onun projeleri ülke genelinde uygulansa Türkiye'de tarım bugün çok daha farklı yerlerde olurdu. Bakanlığın göstermediği ilgiyi Japonlar, Almanlar, Amerikalılar gösterdi. Dünyanın değişik ülkelerinden özellikle Japonya'dan gazeteciler, televizyon program yapımcıları onunla röportajlar yaptı. Japonya Ticaret Bakanlığı Ekonomi Geliştirme Enstitüsü'nden Dr. Yasushi Hazama, Nazmi Ilıcalı'nın çalışmalarını Japon hükümetine örnek model olarak sundu. Merkezi Almanya'da olan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu, IFOAM, onun projelerine hep destek verdi. Amerikalılar kırsal kalkınma çalışmalarını ödüllendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kurum ve vakıf tarafından ödüllendirilen Nazmi Ilıcalı'nın öncülüğünde birçoğu ilk kez gerçekleştirilen projelerden bazıları şunlar. Sözleşmeli Organik Tarım Projesi, Organik Süt Projesi, Organik Süt Toplama Merkezleri, Erzurum yöresinde organik tahıl yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi, Organik Un Bakliyat İşleme Ambalajlama Projesi, Organik Yem Üretimi Projesi, Organik Keten Tohumlu ve Isırganlı Otlu Peynir Üretim Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organik Buğday Üretim Projesi, Gezici Laboratuvarların Oluşturulması Projesi, Yerel Zerun, Krik, Şigon Organik Buğday Üretimi Projesi. Nazmi Ilıcalı bilgisiyle, enerjisiyle yıllarca Doğu Anadolu'da tarımsal üretimin, kırsal kalkınmanın, organik tarımın gelişmesi için büyük çaba gösterdi. Çiftçiyi örgütledi, ürünlerine pazar buldu. Türkiye'nin 2007 ile 2008 yıllarında yaşadığı büyük kuraklık sonrası yem fiyatları %100 artarken, çiğ süt fiyatının litre başına 80 kuruştan 40 kuruşa düşmesi sonucu 1 milyondan fazla süt ineği kesildi. Hayvancılık konusunda ülkede büyük bir karamsarlık ve çöküş yaşanıyordu. O günlerde bu zorlu süreçten çıkmak için nasıl çırpındığının tanıklarından birisiyim. Tarım bitti, hayvancılık bitti denilen bir dönemdi. Hükümet çareyi ithalatta ararken Nazmi Ilıcalı üretim diyordu. Hükümet et ithalatı ile yerli üreticiyi terbiye etmeye çalışıyordu. Fakat üreticinin terbiye olmaya niyeti yoktu. Üretici inadına üretim diyordu. Amerika'dan, Avrupa'dan canlı hayvan ithalatının başladığı o günlerde ithalata karşı Doğu Anadolu bölgesinden bir ses, bir çığlık yükseliyordu. Hayvancılığın geleceği için umut veren üreticinin çığlığı. Yıllar önce Erzurum'a Brown Swiss, Montofon ırkı hayvanları Almanya'dan getirtmiş ve verim alamamış birisi olarak ithalatın çıkar yol olmadığını deneyimleri de görmüştü. Onun önderliğinde Erzurum, Kars ve Ardahan'da çiftçiler organik hayvancılık yaparak ülkenin et ve süt ihtiyacını ithalata gerek kalmadan karşılamak için harekete geçti. Erzurum'da ürettiği organik buğdayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satmayı başardı. Hububat ve bakliyatta hayvancılıkta organik üretim için Erzurum'da 3000 çiftçiyi örgütledi. Onların ürününü en iyi şartlarda değerlendirerek bölgeye ve çiftçilere ciddi katkılar sağladı. Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesi'ni Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nün teknik desteğiyle uygulamaya geçirdi. Projenin uygulama alanı olarak Erzurum, Aşkale, Aziziye, Pasinler, Horasan, Köprüköy, Kars, Sarıkamış, Akyaka, Arpaçay, Selim, Digor, Ardahan, Göle, Çıldır ve Hanak seçildi. Projenin temel amaçları şöyle belirlendi. Doğu Anadolu'da var olan organik hayvansal üretim potansiyelini değerlendirmek. Organik Tarım Kanunu esaslarına göre organik hayvansal üretimi uygulamak, yayılmasını ve gelişmesini sağlamak. Üretici ve tüketicinin organik hayvansal ürünler konusunda bilinçlenmesini sağlamak. İnsan sağlığı ve çevrenin bozulmasının önlenmesine katkı sağlamak. Katılımcı kalkınma modelini oluşturmak. Yoksulluğun azalması ve üreticinin gelir seviyesinin artmasına katkı sağlamak. Tarımsal üretimde istihdam ve verimliliği arttırmak. Mevcut kaynakların etkin kullanımını sağlamak. Üretimden pazarlamaya kadar olan süreci izleme, değerlendirme ve yurt dışına açılma bilincini geliştirmek. Kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve hedef kitleler arasında ilişki ve işbirliğini geliştirmek. Proje iki aşamalı olarak uygulandı. İlk aşamada organik hayvan yemi üretilmesi ve yonca, korunga, fi ile çayır ve merada üretilen yem bitkilerine organik sertifika alınması. İkinci aşamada ise çiftçinin sahip olduğu hayvanların organik sisteme alınarak organik et ve organik süt üretilmesi ve organik ürün sertifikası alınması hedeflendi. Bu amaçla proje kapsamında çiftçilere eğitimler verildi. Çiftçiler Almanya'da bu işin nasıl yapıldığını yerinde gördü, eğitimler aldı. Organik hayvansal üretimi bilinçli olarak yapmaları sağlandı. Proje kapsamında toprak bitki analizleri yapıldı. Organik hayvancılıkla sisteme alınacak hayvanların brucella, tüberküloz testleri, süt analizi, kuru madde, protein, laktoz, yağ, somatik hücre, pH, özgül ağırlık, toplam bakteri sayımı analizleri yapılmaya başlandı. Ahır hijyeni, meme hijyeni, sağım hijyeni takip edilerek soğuk zincir kuralları yaşama geçirildi. Nazmi Ilıcalı bu projeyi yaşama geçirmek için olağanüstü çaba gösterirken, hükümet et fiyatını düşürme bahanesiyle canlı hayvan ithalatı yapıyordu. İthalat demek hayvanları getir, kes, ye. Ülkenin dövizi dışarıya akıtılıyor. Kazanan sadece ithalatı yapan birkaç şirket oluyor. İthalatla yaratılan bir istihdam yok, üretim yok, ülkeye kazandırılan bir katma değer yok, ekonomik ve sosyal hiçbir katkı yok. İthalata milyar dolarlar ödenirken Erzurum, Kars ve Ardahan'daki binlerce çiftçi organik yem bitkisi, organik et ve süt üretmek için proje bedelini Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler Kırsal Kalkınma Programı'ndan UNDP hibe olarak almak zorunda kalıyor. Hayvancılık politikasındaki asıl çarpıklık bu değil mi? İthalata ödenen dövizin yarısı Doğu Anadolu ve diğer bölge çiftçisine verilse, Türkiye ithalat yapmak yerine ihracatçı olur. Kaldı ki Türkiye 1980 öncesi bölgenin en önemli canlı hayvan ve et ihracatçısıydı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 260.